Ayrım 5.
O günler halkın devrimcilere bakışı bugün PKK'ya bakıldığı gibi değildi. Sanki gizli bir sempati duyarlardı. Deniz Gezmiş ve arkadaşları 3 Amerikalı askeri kaçırmışlar, bütün Ankara'da aranıyorlardı. Bir gece polisler bir eve baskın yapmışlar. Fakat Deniz Gezmiş ve arkadaşları baskına gelenleri yakalamış, bağlamışlar ve evden kaçmışlar. Evdeki polislerin bağlı haldeki fotoğrafı Hürriyet gazetesinin ön sayfasında kocaman basılmıştı. Bu resmi gören sivil asker herkes sevincini çığlık atarak gösteriyor ve bu durum hiç garipsenmiyordu. Hani Kaçak isimli dizi filmde Doktor Campbell nasıl polisten kaçınca seviniliyordu ya, işte aynen öyle. Deniz Gezmiş'in idamından sonra da tahminlerin çok üzerinde genç kız intihara teşebbüs etmişti. Evde tek başına. Bir akşamüstü mesaiden eve dönen Üsteğmen Bahadır, ev arkadaşlar olan Üsteğmen Recai Özyavuz ve İhsan Esmer'in evi terk etmeye hazırlandıklarını görüyor. Birlik komutanlar olan Tümgeneral Nuri Gök, o gün kendilerini makamına çağırmış ve o evden ayrılın artık. Bahadır'ın başına her an her şey gelebilir demiş. Onlar da bu yüzden apar topar evi terk ediyorlarmış. Bahadır günlerce evinde tek başına üniformasını bile çıkarmadan elinde tabancayla her kimseler gelecekleri varsa görecekleri de var diye kendi kendine konuşarak tilki uykusuna yatıyor. İşte o gecelerden birinde yine Küçük Esat Caddesi'nde oturmakta olan Karaca Üsteğmen Haluk Ergüven Bahadır'ın evine geliyor. Olayı duymuş, iki tabancasını da yanına almış ve bir süre beraber kalacağız arkadaş diyor. Bu Karaca Üsteğmen dediğimiz Haluk da aslında Hava Harp Okulu mezunu olup Bahadır'ın da sınıf arkadaşım. Ancak hava kuvvetlerindeki görevi masa başında olduğu için bu pasif görevi içine ve gençliğine sindiremiyor. Zamanın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural'a gidip, "Paşam, ben Misak-ı Milli sınırları içinde aktif görev istiyorum." Bu hareketi çok beğenen Tural Paşa da Haluk Kara Kuvvetleri bünyesine alıyor ve Kobra Füzeleri Bölük Komutanı yapıyor. Kendisi ODTÜ'de görev yapmakta olan Leon Mafyan isimli bir asistanla aynı bekar evini paylaşıyor. Bahadır'a da komşu oturuyor. Bahadır da bazı akşamlar bu eve gidiyor ve zaman zaman da Leon Mafya'nın kardeşi olan gitarist Garo Mafyan, şimdinin bestecisiyle karşılaşıyor. Bugün Ankara'da büyükçe bir iş adamı ve 1999 DSP Ankara Milletvekili adayı olan Haluk Ergüven de işte bu Haluk'tur. Bahadır tutuklanıyor. Şimdi tutuklu olduk, hapisleri doldurduk. Sene 1972, Şubat ayının ilk haftası. Günlerden salı, hava karlı ve çok soğuk. Bahadır'ın komutanı dünya iyisi, bulunmaz insan Albay Fikret Bilecen. Hava kuvvetlerinde tanıdığı ismiyle enişte. Bahadır'ı çağırıyor, Üsteğmen'im. Bilirsin seni evladım gibi severim. MİT'te bir arkadaşım var. Ondan duyduğuma göre galiba seni birkaç gün içinde tutuklayacaklarmış. Evindeki yasaklı kitapları yok et. Ve tutuklanıp götürüleceğin yerden benimle iletişim kurmaya çalış. Gözleri nemlenerek, Allah yardımcın olsun yavrum diyor. Bir baba oğul gibi sarılıp öpüşüyorlar. Gerçekten de ertesi gün Etimesut'taki hava birliğine kalıcı bir askeri jip ile iki zırhlı personel taşıyıcı araç geliyor. Zırhlı araçlar Thompson'lu inzibat erleriyle dolu. Askeri jipten Ankara Merkez Komutanı Tuğ General Tevfik Türünk iniyor. Paşa hemen Üsteğmen Bahadır'ı soruyor ve odasına girip Üsteğmen, şu andan itibaren tutuklusun diyerek odasının ve masasının her tarafını dikkatlice arıyor. Sonra da silahın yanında mı ha diye bağırıyor. Bunun üzerine her zaman silahını yanında taşıyan Bahadır Üsteğmen elini beline atıp, evet paşam, yanımda diyor. Paşa önce irkiliyor ve gayri ihtiyarı birkaç adım geri kaçarak sen elini sakın sürme, ben alırım diye kekeleyerek silahı kendi eliyle alıyor. Karargahın koridorunda hep beraber ilerliyorlar. Bu sırada olayı gören Bahadır'ın sınıf arkadaşı Üsteğmen Mustafa Tuncer, Herkül Mustafa yaklaşıyor ve Bahadır, senden kaçmanı istiyorum. Buradakileri ben kolaylıkla hallederim, merak etme. Senin peşine sağ olarak bir kişi bile kesinlikle takılamaz diye fısıldıyor. Bu Mustafa Tuncer'i hatırladınız zannederim. Hani Herkül gibi iri yarı, güçlü kuvvetli, ülkücü görüşte bir Karadeniz delikanlısı vardı ya, hani okuması için Bahadır'a 9 Işık kitabını vermişti. O da ona Sosyalizmin Alfabesi isimli kitabı vermişti ya, hah işte o Üsteğmen. Her ikisi de birliğin çok sevilen dürüst ve mert subaylarıydılar. Mustafa sonraları tekrar okumuş, mimar olmuş ve ne yazık ki genç yaşında bu adaletsiz dünyadan bir trafik kazası nedeniyle ayrılmıştı. Bahadır, hayır olmaz Mustafa diyerek yürümeye devam ediyor. Koridorun sonunda ise yanına yaklaşan Arif Teğmen, abi, arabam çalışır vaziyette Nizamiye'de seni bekliyor, kaç, burayı düşünme, ben oyalarım diyorsa da Bahadır ona da hayır dedikten sonra bahçeye iniyor, zırhlı araca doğru ilerliyor. Tam bu sırada bir hava onbaşı kaçarak Bahadır Üsteğmen'in yanına geliyor ve Üsteğmen'im, şu anda birliğimizde bazı garip olaylar oluyor ve bilesin ki biz bazı şeylerin farkındayız. 600 Mehmetçik emrinizi bekliyor. Yakalayın diye emir verin, biz gelenlerin hepsini tutuklayalım diyor. Yani herkes bu tutuklama olayına karşı kendi çapında isyanını belli ediyor. Bütün bunlara rağmen Bahadır, herkese sevgilerimi iletin, kalanlara selam olsun diye bağırarak Paşa ile zırhlı personel taşıyıcısına yöneliyor. İçeri girdiğinde tanıdık 3 bandoca astsubayın da tutuklanmış olduklarını görüyor. Korkmayın arkadaşlar, her şey yoluna girecek diyerek moral veriyor. Üçlü konvoy hareket ediyor ve birliği terk ediyor. Ankara girişinde duruyor. Bahadır'ı öndeki jipe alıp Sıhhiye Toros sokaktaki evine götürüyorlar. Ev tam 2 saat didik didik aranıyor ve sıra banyo kazanının aranmasına geliyor. Bir gece önce Bahadır bütün yasak sayılan kitapları banyo kazanında sözde yakmıştı. Küçük boy kitaplar yanmış da aksilik işte zamanın kutsal kitabı sayılan Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin Düzeni isimli kitabı tam yanmamış. Şimdi şu namussuz kitabın yaptığına bakın. Aynı Batur Paşa gibi birçok kişiyi yakmış ama kendisi nedense yanmamıştı. Yanmamış kitabı eline alan MİT mensubu, mal bulmuş mağri gibi sevinerek, tamam buldum, İşte bu kitap Türkiye'nin düzeni olmalı diyerek sayfaları karıştırıyor. Ama kitabın her sayfası işkenceci vicdanına benziyor. Kapkara, hiçbir şey okunmuyor. Kızarak Allah kahretsin deyip tekrar kazana atıyor. Sonunda Üsteğmen Bahadır, askeri jip ile o zamanlar Ankara'da konuşlanmış olan komando tugayına götürülüp bir odaya kapatılıyor. İstanbul Harbiye Hücreleri. Gecenin bir vakti 7 gündür Ankara komando tugayında gözaltında tutulan Üsteğmen Bahadır'ın kapısı açılıyor. Kapıda kapı gibi bir karaca Üsteğmen beliriyor. Yerden yüksekliği yaklaşık 2 metre kadar olan, sömürmüş de semirmiş misali bir adam. Yanında 3 inzibat eliyle birlikte içeri giriyor ve kalk diyor, gidiyoruz. Bahçedeki askeri otobüs 2 polis eskortu beklemekti. Bahadır otobüse bindiriliyor ve bir eli koltukların üzerindeki tutma demirine kelepçeleniyor. Yanına da tam sonlu bir inzibat eri oturtuluyor. Arkasına dönüp bakan Bahadır ne görsün? Otobüsün her koltuğunda bir hava subayı kelepçelenmiş. Birbirlerini günler, haftalar sonra ancak görebilen genç subayların şu anda solgun yüzlerine inat, gözleri pırıl pırıl parlamaktı. Konvoy hareket ediyor ve 5-6 saat sonra İstanbul'da bugünkü harbi ordu evinin olduğu yerde bir albay tarafından karşılanıyor. Ağız ishaline yakalanmış olan albay, sözleriyle otobüsten kelepçeli olarak inmekte olan hava subaylarının oralarına buralarına büyük abdestini yapıyor. Açılan bir demir kapıdan madene iner gibi aşağıya doğru iniliyor. Her 5 metrede bir demir kapı geçilerek dip kısmına geliniyor. Burada herkes tek tek hücrelere dağıtılıyor. Bahadır da 31 gün kalacağı 31 numaralı hücresine giriyor. Hemen bel kemeri, ayakkabı bağcıkları ve kol saatleri toplanıyor. Bu şekilde zaman ile bağları kopartılmaya çalışılıyor. Sonradan nöbetçi asubaydan duyduklarına göre 1960 ihtilalinde Adnan Menderes ve Celal Bayar da burada bir süre misafir edilmişler. Hücreler 1,5 çarp 2,5 metre yani toplam 4 metre kare bile değil. Sadece tek kişilik yatağın sığabildiği bir mekan. Tavan yüksekliği 5 metre kadar olmasına karşın yatakların 2 metre üzerinde demir hasırlarla bir tavan daha yapılmış. Bu tavanın üzerinde de askerler gezerek nöbet tutuyorlar. Yatakta yatarken her zaman bir nöbetçinin postallarının tabanını ve size dönüp namlusunu görüyorsunuz. Kısa zaman sonra subaylar okulda öğrendikleri 5x5 alfabesiyle hücreler arası haberleşmeye başlıyorlar. Bu alfabeye göre duvara uzun ve kısa olarak vurulan yumruk ve parmaklar bir harfi belirliyor. PTT'de kullanılan Morse alfabesi gibi yani. Nöbetçi asker hücrenin üzerinden geçtikten hemen sonra vurmalar başlıyor. Asker tekrar geri döndüğünde ise dinlemeye geçiliyor. Yan yana hücrelerde bu şekilde tam anlamıyla mektuplaşma başlıyor. Bahadır sol yanındaki hücrede hava temini Ömer Ulu olduğunu hemen öğreniyor. Zaman zaman bu da geçer diye bağırıp arkadaşlarına moral veren Karaca Üsteğmen Yücel Top'un da 37 veya 38 nolu hücrelerden birinde olduğunu tahmin ediyor. Tuvalet ihtiyacı olan kişi kapıyı vuruyor ve askerle birlikte tuvalete gidiyor. Ancak burada tuvaletlerin kapısı içeride intihar etme ihtimali olduğu düşüncesiyle kapatılmıyor. Bu durumda da mıçmak ne mümkün? Çünkü mıçma olayı psikofizyolojik bir olaydır. Birileri karşıdan bakarken anüs kaslarının kasılması ve insanın dışarı çıkabilmesi mümkün değildir. Karşıdan bakan asker de yemekten ve iştahtan kesiliyordur herhalde. Karşılıklı olarak rahatsızlığın farkına varılıyor ve tuvalet kapısına küçük yuvarlak bir delik açılarak mesele çözülüyor. Bu sayede genç subaylar da rahat mıçma özgürlüğüne kavuşmuş oluyorlar. Hava Teğmen Ömer Ulu bir mesajında moralinin çok bozuk olduğunu ve intihar etmek istediğini söylüyor. Bunun üzerine Bahadır küçük bir kağıt mendile teselli edici, onu bu fikrinden caydırıcı bazı sözler yazıp tuvaletteki Zula'ya bırakıyor. Ömer'e de bu kağıdı almasını mesajlıyor. Fakat kağıt pusula Ömer'den önce idarenin eline geçiyor ve Bahadır'ı sorgulamak için yukarı çıkarıyorlar. Haftalardır ilk kez güneşe çıkan Bahadır bir türlü hiçbir şey göremiyor. İdari soruşturmayı yapan temiz yüzlü albay, Üsteğmen'im, yaptığınız bu işin cezası 3 gün hücreye atılmaktır, diyor. Bahadır ise zaten hücrede olduğunu söyleyince albay, bizim seni göndereceğimiz hücrelerin yanında şimdi bulunduğun yer Hilton Oteli sayılır, diyerek tabutluğu ima ediyor. Bu tabutluk denilen yer gerçekten tabut büyüklüğünde, ne ışığın ne de suyun olmadığı gecekondu tuvaleti gibi bir yer. Fakat soruşturmayı yapan albay kendi oğluna çok benzediğini söylediği Bahadır'ı bir defaya mahsus affediyor. Hücredeki şartlar Bahadır'ı olumsuz etkiliyor. Zayıflama, ateş ve öksürük başlıyor. Tutuklanmadan önce zaten aşırı üşütme nedeniyle hasta olan Bahadır, tam iyileşemeden bu hücreye getirilince hastalığı daha da ilerliyor. Süratle kötüleşen, zayıflayan Bahadır 40 kiloya kadar düşüyor ve neredeyse demir parmaklıklar arasından geçebilecek kadar inceliyor. İdareciler bile onun kaçma hazırlığı yaptığını zannediyorlar. Tutuklulara bakan Doktor Üsteğmen kendisini muayene edip zat öleceğim teşhisiyle hastaneye sevk ediyor. Bir yüzbaşı ve iki asker kendisini Haydarpaşa Askeri Hastanesi'ne götürüyorlar. Orada da rutubetten duvarları yemyeşil küf bağlamış ve demir parmaklıklarla çevrilmiş tutuklu koğuşuna yatırıyorlar. Daha yatağa girer girmez film kopuyor ve o günden sonraki 30 gün hiç hatırlamıyor Bahadır. Bir aylık komadan uyandığında sol yanından "Günaydın arkadaş, geçmiş olsun, aramıza hoş geldin" diyen bir ses işitiyor. Konuşan gencin yan yatakta yatan bir çatışmada bacağından yaralanmış olan hukuk öğrencisi Hüseyin Özkan olduğunu öğreniyor. Artık 2,5 ay bu koğuştayız. Bakalım burada nelere şahit olacağız. Huysuz bir denizci astsubay. Hani demiştik ya, hastanenin tutuklu koğuşunda her zaman 4 polis, bir astsubay nöbet tutardı. Kapıdaki silahlı nöbetçi asker de cabası. Bu astsubayların ikisi karacı, bir tanesi de denizciydi. Sırayla nöbete gelirlerdi. Denizci astsubayın nöbetçi olduğu günler koğuşta dehşet havası eserdi. Adam her soruya bağırarak cevap verir, hatta ara sıra da bağırmak için kendisi bahaneler icat ederdi. Örneğin öğle yemeğini dağıtan askerlere, "Bu hainlere yemeğin iyi taraflarını verin, tamam mı? Nasıl olsa 5-6 ay sonra idam edilecekler. Son arzularını yerine getirelim bari" diyerek tutuklulara torpil yapıyordu. Yine her nöbetinde dışarıdan yemek, gazete, meyve falan aldırmak isteyen var mı ha? Yakında gideceğiniz yerde ateşten başka bir şey göremeyeceksiniz deyip ince ince alay ederdi. Ama tutukluların isteklerini de yerine getirirdi. Hani tutuklular da artık adamın bütün tersliklerine rağmen hep onun nöbetini bekler olmuşlardı. Bahadır'ın gözü bu astsubayı bir yerden ısırıyordu ama bir türlü çıkaramıyordu. Nöbetçi olduğu bir gün astsubaya, "Yahu başçavuşum, şöyle biraz yakınıma gelsene" diyor. Başçavuş da yaklaşıyor, yaklaşıyor ve "Ne o, yoksa resmimi mi çizeceksin ha?" diye bağırıyor. Bahadır, "Ben seni denizcilerin örgütünde görmüştüm galiba" diye kulağına fısıldıyor. Astsubayın buna cevabı yine fısıltıyla, "Üsküdar'da sabah oldu be üsteğmenim, ama sakın çaktırma" şeklinde oluyor. Bu başçavuş denizciler örgütünün henüz deşifre olmamış üyelerinden biriydi. 2 ay kadar düzenli olarak geldi, fakat sonra birden gelmemeye başladı. Sonradan öğrendiklerine göre meğersem zalim avcı düşmüş gelirmiş izini, yani takip ediliyormuş. Bahadır diğer karaca subayın ağzını aramak için "Şu bizim denizci neden gelmiyor artık?" diye soruyor. Karaca subay da "Çok mu merak ediyorsunuz? O artık hiç gelmeyecek" diye sertçe cevap veriyor. Tutuklular "Neyse kurtulduk yahu, adam her zaman bir terslik yapardı" diyerek sahte sevinç gösterisi yapıyor. Bahadır birkaç ay sonra Selimiye koridorlarında bir asker eşliğinde avukatıyla görüşmeye gidiyorken bu denizci astsubayla karşılaşıyor. İki yardımcı eşliğinde zorla yürüyerek tuvalete götürülüyormuş. İşte o günlerde tutuklanıp Selimiye üst kat koğuşlarına konulmuş. Faik Tülün Paşa'nın en güvendiği ve çok sevdiği askerlerden biriymiş. Paşa tam anlamıyla şok olmuş. Bu nedenle de ona özel ilgi göstermiş. Vücudunun et kısmını epey incelttirmiş. Adamı aynı kendi gibi kemik torbasına benzettirmiş. Astsubayın gözleri aynı eski günlerdeki gibi, "Bunlar yakında nasıl olsa idam edilecekler, bari son arzularını yerine getirelim" der gibiydi. İstanbul o zamanlar Faik Türün İmparatorluğu denilirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Faruk Gürler'in kalp doktoru olan oğlu Yarbay Çetin Gürler, Faik Türüncülerce İstanbul'da kaçırılıp biraz hırpalanıyor ve babasına telefon ettiriliyor. Yani İstanbul'da sadece bizim borumuz öter denilmek isteniyor. Duruma bakın, Türkiye ne hallere düşmüş. Ülkemizin bir daha bu durumlara düşmemesini Allah'tan diliyoruz. Elde patlayan bomba. Haydarpaşa Askeri Hastanesi'nin her zaman küf kokan tutuklular koğuşunda olağan bir gün yaşanıyor. Koğuşun demir parmaklıklarının dışındaki nöbetçi asker eliyle tüfeğine mermi koyarken gözleriyle de içerideki Selma hemşireyi adeta soyuyor. Tutuklu hastaların kaçmamaları için görevlendirilmiş olan 4 polis memuru her zamanki gibi bir masa etrafında kağıt oynayarak görevlerini yerine getiriyorlar. Geceleri tutuklu hastaların rüyalarına, sabahları da iğnesiyle damarlarına veya kalçalarına giren Selma hemşire şu anda yine birilerinin kalçalarını delmekle meşgul. Sıkıntıdan yerinde duramayan nöbetçi astsubayımız da koğuşta deli danalar gibi volta atıyor. Ayaklarından yataklarına kelepçelenmiş olan hastalar ise günlük gazetelere göz gezdirmekteler. Nöbetçi astsubayın sıkıntısını fark eden bir polis memuru, "Komutan, sana bir fıkra anlatayım da efkarın dağılsın be yahu" diyerek anlatmaya başlıyor. "Efendim, çocuğun birisi sabahleyin annesine, anneciğim, babam ishal mi oldu, ha? İshal mi oldu?" diye sormuş. Annesi de, "Nereden çıkardın ishali evladım? Babanın ishali falan yok deyince çocukcağız, anneciğim, öyleyse babam neden sabaha kadar bu bok hala niye sertleşmedi yahu diye söyleniyor demiş. Birkaç saniye duraksamadan sonra jetonu düşen albaylarımız volta atmayı bırakıp oturuyor ve göbeğini tuta tuta manda işemesi gibi bir durup bir gülmeye başlıyor. Bu sırada tutuklu yüzbaşı Orhan Savaşçı heyecanla, arkadaşlar şu habere bir bakın diye sesleniyor. Habere göre dün gece İstanbul'da İbrahim Cennet adında genç bir üniversite öğrencisi bir Mercedes otomobilinin altına bomba koymaya çalışırken bomba elinde patlamış ve iki kolu bir bacağı kopmuş. Genci Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne acil olarak ameliyata götürmüşler. Birkaç gün sonra mutlaka buraya getirirler diyor Hüseyin Özkan. Koğuştaki hastalar genç yaşında bütün uzuvlarını kaybettiği için psikolojik çöküntüye girebileceğini zannettikleri bu gence nasıl moral verebileceklerini düşünmekteler. Nitekim sadece bir gün sonra bir battaniyenin içinde budanmış ağaca benzeyen genci koğuşa getiriyorlar. Koğuşun bu yeni misafiri etrafı şöyle bir kolaçan ediyor ve merhaba arkadaşlar, moraller nasıl? Sakın ola ki merak etmeyin ben çok iyiyim diyerek koğuştakilerin ağızlarını bir karış açık bırakıyor. İbrahim Cennet'in sol kolu dirseğinden, sağ kolu bileğinden kopmuş. Yine bir ayağı dizinin oldukça üzerinden kesilmiş. Yüzü ve gözü ise yanıklar içinde. İlk günler tutuklular sırayla İbrahim'e yemek yemesinde, çay su içmesinde ve tuvalet ihtiyaçlarında yardımcı oluyorlar. İbrahim ördeği işetirken elleriyle doğal olarak penisini tutmak zorunda kalıyorlar. Hatta böyle bir görüntü üzerine bir polis memuru, "Yahu bu adam daha dün geldi, bugün elinize verdi." diyerek sadece kendisinin güldüğü üst düzeyde bir espri yapıyor. Kısa bir zaman sonra İbrahim artık yardım falan kabul etmiyor. O günler çok yaygın olarak kullanılan bezden saat kayışını sağ bileğine sıkıca takıyor. Bunun arasına çatal, kaşık sıkıştırarak yemek yiyor. Kalem sıkıştırarak da yazı yazmaya çalışıyor. Bu arada çeşit çeşit elbise modelleri çiziyor. Artık ben düğmeli elbiseler giyemem. Benim elbiselerim aynı çizdiğim gibi sade ve fermuarlı olmalı diyor. Bir iddia üzerine de bir hafta içinde sağ bileğinin iç tarafına koyduğu bardaktan rahatlıkla çayını içerek herkesi hayretler içinde bırakıyor. Her türlü bombayı uzaktan kumanda mekanizmasını kolaylıkla yapabildiğini söyleyen İbrahim, sürekli acaba ben nerede yanlış yaptım da bomba zamansız patladı diye sesli sesli düşünüyor. Adana Osmaniye'den zengince bir ailenin oğluymuş. Ailesinin kireç ocakları varmış. İlk zamanlar ailesi evlatlarına hiç sahip çıkmıyor. Mektuplarını bile cevaplamıyorlar. Fakat bir süre sonra azıcık yumuşuyorlar ve oğlum çıktığında sana en pahalı protezleri yaptıracağız diye söz bile veriyorlar. İbrahim her fırsatta koğuşta Atatürk'ün şu vecizesini mırıldanıyor. İnsanda esas olan baştır, vücut ise sadece onu taşıyan bir kaidedir. Copla tedavi. Bu sabah hastaneye tutuklu koğuşunun bitişiğindeki demir kapılı küçük odaya bir az teğmen getiriyorlar. İri yarı izbandut gibi olan az teğmeni iğneyle uyutup yatırıyor ve yatağına da sıkıca bağlıyorlar. Söylendiğine göre olay siyasi değil, psikiyatrik bir olaymış. Asteğmen bir ruhsal bunalım esnasında 5 yaşındaki çok sevdiği kızını boğuyorken çocuk annesi tarafından kurtarılmış. Asteğmeni de hemen buraya getirmişler. Her sene bir kere böyle kriz geçirirmiş. Asebiye mütehassısı olan albay yanında boylu poslu 3 inzibat eriyle beraber Asteğmen'in yanına geliyor. Askerlere bakın bu adamı sabah akşam 2 kere copla döveceksiniz ama sakın başına vurmayın ha diyor ve vurulacak yerlerini tek tek gösteriyor. Doktor albay daha sonra bitişikteki tutuklu koğuşuna da geliyor ve sakın yanlış anlamayın. Bu dövme olayı ilaçların yanında tedaviye yardımcı bir unsurdur. Göreceksiniz yakında hastamız normale dönecek diye açıklamada bulunuyor. Tam 30 gün inzibatlar sabah akşam Asteğmen'i copla dövüyorlar. Onun yeri göğü inleten çığlıkları herkesin yüreğini parçalıyor. Ama elden ne gelir? Tedavi işte. Hayret. Gerçekten de bir ay sonra Asteğmen sapasağlam oluyor. Taburcu olacağı gün eşi ve boğmaya kalktığı küçük kızı da kendisine almaya geliyorlar. Asteğmen'in bir ay önce bunalım sonucu boğmaya çalıştığı ve eşinin kurtardığı kızına bir sarılıp öpmesi vardı ki bütün görenlerin gözlerini yaşartmıştı. Daha sonra tutuklu koğuşuna gelip Allah kurtarsın diyor ve herkesle öpüşerek hastaneye veda ediyor. Biz kontur gerillacıları vallahi yanlış anlamışız. Meğersem adamlar bize tedavi niyetiyle vurmuşlar yahu diyerek koğuştaki sessizliği bozuyor Yüzbaşı Orhan Savaşçı. Hüseyin Özkan da cevaben ama onlar başımıza da vuruyorlardı be abi deyince Yüzbaşı nankörlük yapma lan. O kadar kusur kadı kızında da bulunur artık diyerek lafı ağzına tıkıyor. Bir hafta kadar sonra da sağlığına kavuşan Bahadır hastaneden alınıp Selim yakışçasına getirilip alt kattaki bir koğuşa konuluyor. Meşhur koğuş. Üsteğmen Bahadır'ın Selim yakışçası alt katındaki koğuş arkadaşlar arasında kimler yoktu ki? 27 Mayıs 1960 ihtilalinin güçlü isimlerinden Milli Birlik Komitesi üyesi emekli Yüzbaşı Numan Esin, meşhur avukat Alp Kur'an, ünlü yazar ve öğretmen Hasan Kıyafet, tiyatro oyuncusu Levent Yılmaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde zamanın Amerikan Büyükelçisi Cameron makam otomobilini yakanlardan İrfan Uçar, Samsun'u tanınmış otelci Fahri Bank, hava temini Kemal Berişler, hava temini Mehmet Yurt Özveri, Mehmet İncili, Meydanlar Üstan Kamil Güven, Kamil abi, Kulüpçü Muharrem, Yan Kesici Yaşar, Sultan Air Hava Yolları'nın sahibi Yavuz Çizmeci, Muzaffer Sarı Sözen'in yeğeni Arif Sarı Sözen ve diğerleri. Hasılı 24 kişilik süper bir koğuş. Üst katlarda ise kimler yok ki? Mareşal Fevzi Çakmak'ın yeğeni İstanbul Eski Emniyet Müdürlerinden Adnan Çakmak, sinema sanatçısı Yılmaz Güney, geçenlerde ölen ünlü kabadayı Dündar Kılıç, Yarbay Talat Turhan ve daha yüzlercesi. Böylesi insanları bir araya getirebilenlere ancak teşekkür edilir. Teşekkürler. Koğuştan insan manzaraları. Numan Esin. Bilenler zaten bilir. Ben bilmeyenlere sesleniyorum. Yüzbaşı Numan Esin, 27 Mayıs 1960 ihtilalinin önde gelen ve en genç subaylarındandır. Milli Birlik Komitesi'nin de en faal üyelerinden biridir. Ancak kısa bir süre sonra Milli Birlik Komitesi'yle görüş ayrılığına düşüyor. Albay Alparslan Türkeş'in de içinde bulunduğu 14 subayla birlikte yurt dışına sürgüne gönderiliyor. Tarihte bu olay 14'ler hareketi olarak bilinir. Türkeş, Hindistan Yeni Delhi Büyükelçiliği emrine giderken Numan Esin de İspanya Madrid Büyükelçiliği emrine gidiyor. Numan Esin birkaç sene sonra yurda dönüyor ve CKMP, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden milletvekili adayı oluyor fakat kazanamıyor. Daha sonra ticarete atılıyor, nakliyatçılık yapmaya başlıyor. Egeman şirketini kurup birçok tırın sahibi oluyor. Bir sürü tırı olan nakliyatçı Numan Esin'in ticari hayatı yollar ve köprüler üzerine kurulmuş. Herhangi bir yol veya köprüde bir arıza olsa doğal olarak işleri aksıyor adamın. Ancak duy da inanma. Bu Numan Esin, İstanbul'daki Boğaziçi Köprüsü'ne bomba koymak suçundan tutuklanıp Selimiye'ye getiriliyor. Böylesi olaylar da zaten ancak Türkiye'de olur. Atatürk'ün dediği gibi, deme olmaz olmaz, olmaz olmaz. Numan Esin, Selimiye'den İçerenköy'deki meşhur Ziver Bey Köşkü'ne götürülüyor ve 15 gün misafir ediliyor. Kontrgerillacılar orada kendisine geleneksel Türk misafirperliğinin en güzel örneklerini gösteriyorlar. Hizmette hiç kusur etmiyorlar. Kendisine burada inleyen nameleri söyletiyorlar. Mahkeme safhasında ise Numan Esin hakimlerin karşısında ayakkabısını çıkartarak Ziver Bey Köşkü'ndeki misafirliği sırasında kendisine yapılan güzellikleri anlatıyor. Ertesi gün olayı Hürriyet gazetesi tam sayfa olarak yayınlıyor.